Paris bir şenliktir. Hemingway. 3. kaset, 1. yüz. Sayfa 126. Alay etme, dedi Scott. Ateşim olmadığını nereden biliyorsun? Nabzın normal. Ve sana dokununca bir sıcaklık hissetmiyorum. Dokunmakla, dedi Scott acıyla. Gerçek bir arkadaşsan bana bir termometre getir. Üstümde pijama var. Birini gönder. Kat görevlisini çağırma ziline bastım. Gelmedi. Tekrar bastım. Ve yine gelmeyince onu aramaya çıktım. Scott gözleri kapalı yatıyor, ağır ve düzenli aralıklarla soluyordu. Ölü bir Haçlı askerine benziyordu. Bir edebiyatçının yaşadığı yaşamdan bıkmıştım. Çalışamıyor, biten her günün sonunda derin bir yalnızlık duyuyordum. Scott'tan ve aptalca komedisinden usanmıştım. Ama yine de kat hizmetçisini bulup termometre, aspirin ve viski alması için para verdim. Odaya geri döndüğümde bıraktığım şekilde bir ölü, bir heykel gibi yatıyordu. Düzenli nefes alıyordu. Geldiğimi görünce konuştu. Termometreyi getirdin mi? Yaklaştım ve elimi alnına koydum. Bir mezar kadar soğuk değildi ama oldukça soğuktu. Hayır, dedim. Getireceğini düşünmüştüm. Ismarladım. Aynı şey değil. Değil mi? Scott'a çılgın birine kızıldığından daha fazla kızılamazdı. Ama böyle bir aptallığa düştüğüm için kendime çok kızıyordum. Bir düşüncesi yoktu ve ben bunu biliyordum. Bugünlerde pek çok ayyaş tedavi edilebilir bir hastalık olan zatürreden ölüyordu. Ama Scott'ı bir alkolik olarak kabul etmek çok zordu. Az miktarda alkolden hemen etkileniyordu. O zamanlar Avrupa'da şarabı sağlıklı, yiyecek kadar doğal, neşelendirici, hoş bir şey olarak kabul ederdik. Şarap yemek kadar doğal ve benim için yemek kadar gerekliydi. Şarapsız ve birasız bir yemek düşünemezdim. Çok ağır ve tatlı şaraplar dışında bütün şarapları severdim. Birkaç şişe şarap Macon Scott'ı etkilediği kadar beni etkilemezdi. Sabah viski ve Perrier içmiştik. Ama onların yağmurda açık bir arabayla yolculuk yapan kişilere zarar vereceğini düşünemezdim. Alkol çok kısa zamanda oksijenle birleşirdi. Ismarladığım şeylerin gelmesini beklerken gazete okudum ve bir şişe Macon içtim. Fransa'da yaşıyorsanız günlük gazetede şahane cinayet haberleri okurdunuz. Bunlar tefrika gibiydi. Fransa'da yolculuk yaparken düş kırıklığına uğrardınız çünkü cinayetlerin, skandalların devamını okuyamadınız. Onları kahvede okuma zevkini kaçırırdınız. Bu gece Paris gazetelerinin sabah baskılarını okuyabileceğim bir kahvede olmayı, insanları seyretmeyi, akşam yemeğine hazırlık için Macon'dan daha sert bir şeyler içmeyi yeğlerdim. Ama Scott'a bağımlıydım. Onun için bulunduğum yerde kendimi eğlendiriyordum. Garson viski ve limon suyuyla geldiğinde eczanenin kapalı olduğunu ve termometre alamadığını söyledi. Ancak birkaç aspirin ödünç alabilmişti. Birinden termometre ödünç alıp alamayacağını sordum. Scott gözlerini açıp garsona baktı. Ne kadar ciddi bir sorun olduğunu söyledin mi? Diye sordu. Anlayacağını düşündüm. Lütfen açıkla. Durumu açıkladım ve garson bulabilirse getireceğini söyledi. İşi iyi yapması için yeterince bahşiş verdin mi? Onlar bahşiş için hizmet ederler. Bunu bilmiyordum, dedim. Otelin ücret verdiğini düşündüm. Bazı şeyleri yalnızca yüksek bahşiş karşılığı yaparlar. Evan Chipman'ı Lilas'ta Amerikan bar yapılacağı zaman bıyıklarını kesmesi için zorlanan garsonu ve Scott ile tanışmamdan önce onların Montrouge'daki bahçelerde birlikte nasıl çalıştıklarını ve Lilas'ta ne kadar iyi arkadaşlığımız olduğunu düşündüm. Daha önce söz ettiğim halde Scott'a Lilas'ın bütün sorunlarını anlatmayı düşündüm. Ama o garsonların sorunlarıyla ilgilenmezdi. Aynı zamanda o Fransızlar, anlamadığı garsonlar, garaj işçileri, mal sahipleriydi ve o onları sevmezdi. Onlara kötü davranırdı. İtalyanlardan Fransızlara ettiğinden daha fazla nefret ederdi. Kendine egemenken bile onlar hakkında sakin bir şekilde konuşamazdı. İngilizleri de pek sevmezdi ama onlara karşı daha ılımlıydı. Almanlar ve Avusturyalılar hakkında o zaman ne gibi duygular beslediğini, o ülkelerden tanıdığının olup olmadığını bilmiyorum. Viski ile limonatayı karıştırıp iki aspirinle birlikte ona verdim. Takdir edebilecek bir sessizlikle aspirinleri yuttu ve içkisini yudumladı. Şimdi gözleri açılmıştı, uzaklara bakıyordu. Gazeteyi okuyordum. hoşnuttum. Çok soğukkanlı bir insansın değil mi? Diye sordu Scott. Ona baktım. Tahminimde yanılmamıştım. Viski aleyhimize sonuç doğuruyordu. Ne demek istiyorsun Scott? Orada oturup o paçavra Fransız gazetesini okuyabiliyorsun. Benim ölüyor olmam sana hiç dokunmuyor. Doktor çağırayım mı? Pis, acemi Fransız doktor istemiyorum. Ne istiyorsun? Ateşimi ölçmek istiyorum. Sonra kurumuş elbiselerimi giyip ekspres trenle Paris'e gitmek, Neuilly'deki Amerikan hastanesine uğramak. Elbiselerimiz sabaha kadar kurumaz ve ekspres trende yok, dedim. Niçin biraz dinlenip yatakta yemek yemiyorsun? Ateşimin ölçülmesini istiyorum. Bu çeşit bir diyalog bir süre devam ettikten sonra garson bir termometre getirdi. Bunu mu bulabildin? Diye sordum. Garson içeri girdiğinde Scott gözlerini kapattı. Yüzündeki kırmızılık bir anda kayboldu. İlk kez bu kadar çabuk sararan bir insan görmüştüm. Oteldeki tek termometre bu, dedi garson ve termometreyi bana verdi. Tahta arkalıklı bir banyo termometresiydi. Viskimden bir yudum alıp yağmura bakmak için bir süre pencereyi açtım. Döndüğümde Scott seni seyrediyordu. Termometreyi profesyonelce yerleştirdim ve şükret çocuk termometresi değil, dedim. Nereme koyacaksın? Koltuk altıma. Bu sırada nabzını saydım, 72 idi. Termometreyi 4 dakikada koltuk altında bıraktım. Sanırım yalnızca 1 dakika kalması gerek, dedi Scott. Bu büyük bir termometre, diye açıkladım. Termometreyi koltuk altından çıkarıp baktım. Kaç derece? 36-37 arası. Normal mi? Normal. Emin misin? Evet. Bir de kendine koy, emin olmalıyım. Kendi koltuk altıma koyup bir süre sonra çıkarıp baktım. Aşağı yukarı aynı. Kendini nasıl hissediyorsun? Mükemmel. Scott biraz tereddüt içindeydi. Bir kez daha ölçülmemi isteyip istemediğini sordum. Hayır, dedi. Bu kadar çabuk geçtiği için sevinmeliyiz. Daima çabuk iyileşirim. Çok iyisin, dedim. Ama yataktan çıkmayıp hafif bir yemek yesen daha iyi olacak. Sabah erkenden yola çıkarız. Yağmurlu kalmayı planlamıştım ama bunun için Scott'tan borç almam gerekiyordu ve onun için tartışmak istemiyordum. Scott yatmak istemedi. Gidip Zelda'yı aramak ve iyi olduğunu söylemek istiyordu. Niçin iyi olmadığını düşünsün? Evlendiğimden beri ondan uzakta geçirdiğim ilk gece onu aramalıyım. İkimiz için de ne ifade ettiğini anlıyorsun, değil mi? Anlayabilirdim. Scott bir dikişte viskiyi bitirdi ve bir tane daha hazırlamamı istedi. Garsonu bulup termometreyi verdim ve giysilerimizin ne durumda olduğunu sordum. Bir saate kadar kuruyabileceklerini söyledi. Garson soğuğa karşı içki getirdi. Benimkini içip Scott'a yavaş içmesini söyledim. Şimdi onun üşüteceğinden korkuyordum. İçki onu bir süre kendine getirdi. Zelda'dan ayrı geçirdiği ilk gece olmasına karşı mutlu oldu. Ona telefon etmek için daha fazla bekleyemezdi. Sabahlığını giyip aşağıya indi. O geri döndükten sonra garson elinde iki viskiyle göründü. Dingo Bar'daki geceden beri Scott ilk kez bu kadar çok içiyordu. Ama onu neşelendirmek ve konuşkan hale getirmekten başka bir etkisi olmadı. Bana Zelda ile yaşamlarının ana hatlarını anlatmaya başladı. Savaş sırasında onunla ilk karşılaşmasını anlattı. Evliliklerinden söz etti. Bir yıl önce San Rafael'de başlarına gelen acıklı olayları anlattı. İlk olarak anlattığı şey, Zelda ile ona aşık Fransız deniz pilotu hakkında anlattıkları gerçekten üzücü bir öyküydü ve onun doğru bir öykü olduğuna inandım. Sonra daha başka şeyler anlattı. Ama hiçbiri ilk anlattığı kadar kederli değildi ve ilkine inanmıştım. Diğerleri de doğru olabilirdi. Hepsi iyi olabilirdi ama hiçbiri ilki kadar etkileyici değildi. Scott çok konuşkan olmuştu ve bir öyküyü çok iyi anlattı. Ne noktalama yapmak ne de sözcükleri hecelemek zorundaydı. Ve siz kendinizi elinize düzeltilmeden verilmiş bir kara cahilin mektubunu okur gibi hissediyordunuz. Benden San Rafael'de olanları bilmemi, anlamamı ve yorumlamamı istedi. Anlattığı her şeyi gölgelere varana değin kafamda canlandırabiliyordum. Aklımdan geçen soruları soramadım. Bu öykü doğruysa, gerçekten olmuşsa, o gece Scott Zelda ile yatabilmiş miydi? Ama öyküyü daha önce duyduklarımdan daha etkili, üzücü hale getiren buydu. Belki anımsamıyordu. Dün geceyi anımsamadığı gibi. Giysilerimiz geldi. Giyinip yemeğe gittik. Scott şimdi biraz sallanıyordu. Ve insanlara tartışmak ister gibi bakıyordu. Başlangıçta salyangoz ve bir sürahi felüriye aldık. Onları yarılamıştık ki Scott'ın telefonu geldi. Bir saat kadar ortalıkta gözükmedi. Sonunda onun salyangozlarını da tereyağı, sarımsak ve maydanoza bulayarak ekmekle yedim. Bir sürahi fröli içtim. Geldiği zaman onun için salyangoz ısmarlamak istedim ama o istemedi. Öğlen tavuk yemiştik ama yine de tavuk ve bu çevrede yapılan beyaz şaraptan Montagne istedik. Scott çok az yedi ve bir bardak şarap içti. Başı ellerinin arasında kendisinden geçti. Doğaldı ve telaşlanacak hiçbir şey yoktu. Kaymamaya ve bir şeyler kırmamaya dikkat etti. Garsonla birlikte onu odasına çıkarıp yatırdık. Giysilerini çıkarıp astım ve üstünü örttüm. Hava berraktı. Pencereyi açık bıraktım. Alt katta yemeğimi bitirip Scott hakkında düşündüm. İçmemeliydim. Ve ben ona çok iyi bakmamıştım. İçtiği şeyler onu çabuk etkiliyor. Zehirliyordu. Ertesi gün çok az içmeyi planladım. Ona hemen Paris'e dönmemizi, çalışmalara dönmem gerektiğini söyleyecektim. Doğru değil. Yukarıya çıkıp bütün pencereleri açtım ve soyundum. Başımı koyar koymaz uyumuşum. Ertesi gün Côte d'Or yoluyla Paris'e doğru hareket ettik. Çok güzel bir gündü. Tepeler, tarlalar, vadiler, her şey çok güzeldi. Scott bana çevreden ve Michael Arlen'in her kitabından söz etti. Onun görülmesi gereken ve çok şey öğrenebilecek bir insan olduğunu söyledi. Kitaplarını okumadığını söyledim. Bana betimlemelerini ve kişilerini anlattı. Kısacası Arlen hakkında bir ders verdi. Ona telefonda Zelda ile iyi bir konuşma yapıp yapmadıklarını sordum. Kötü olmadığını ve pek çok şeyden söz ettiklerini söyledi. Yemekte bir şişe hafif şarap ısmarladık. Scott'a başka bir tane ısmarlamama izin vermemesini, çalışmalarımı etkilediğini söyledim. Anlayışla karşıladı. Şişe bittikten sonra hala sinirli olduğumu görünce kendi payının bir kısmını da bana verdi. Onu evine bırakıp bir taksiyle eve döndüm. Karımı görmek ve bir içki içmek için Lilas'a gitmek mükemmeldi. Ayrılıp kavuşmuş çocuklar gibi mutluyduk. Ona yolculuğumu anlattım. Ama eğlenmedin ve bir şeyler öğrenmedin mi Tati? Michael Arlen hakkında bir şeyler öğrendim. Scott mutlu muydu? Belki. Zavallı adam. Bir şeyler öğrendim. Ne? Sevmediğin birisiyle asla yolculuğa çıkmayacaksın. Hoş değil mi?
Evet.
Ve biz İspanya'ya gideceğiz.
Evet, 2 haftadan az bir zaman kaldı. Bu yolculuğu hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Değil mi?
Hayır.
Pamplona'dan sonra Madrid ve Valencia'ya gideceğiz.
Bir kedi gibi mırıldandı.
Zavallı Scott, dedim.
Zavallı, dedi Hadley.
Şanslıyız, dedim.
Yolculuktan 1 veya 2 gün sonra Scott kitabını getirdi. Gösterişli bir kapağı vardı. Kötü ve kaypak görünüşünden utanışımı anımsıyorum. Kötü bilimsel kitapların cildine benziyordu. Kitap okumak için elime aldım. Kitabı bitirdiğimde Scott'ın söylediği şeylerin ve davranışlarının sorun olmadığını biliyordum. Onunla iyi arkadaş olmaya çalışarak yardım edebileceğim bir hastalık gibiydi. Birçok iyi arkadaşı vardı. Ben The Great Gatsby gibi kitap yazabilseydim, onun daha iyi bir tane yazabileceğinden emindim. Henüz Zelda'yı tanımıyordum. Dolayısıyla onunla ilgili tuhaflıkları bilmiyordum. Her şey zamanla ortaya çıkacaktı. Atmacalar paylaşmaz. Scott, Zelda ve kızı bizi Tilsit yolundaki evlerinde öğle yemeğine davet ettiler. Evleri hakkında havasız ve kasvetli görünüşü, başlıkları sarı harflerle yazılmış, mavi ciltli Scott'ın ilk kitaplarının dışında hiçbir şeyin onlara ait gibi durmamasından başka hiçbir şey anımsamıyorum. Scott, bize aldığı ücretlerle birlikte yayınladığı kitapların yıl yıl düzenlenmiş bulunduğu, resim satışlarından kazançlarının, kitapların satış, film ve telif ücretlerinin eklendiği büyük bir hesap defteri gösterdi. Bir geminin yükünün kaydedilişi gibi düzgün tutulmuştu. Scott onları bir müze müdürü gibi kişisel çıkardan uzak bir şekilde gösterdi. Scott sinirli ve konukseverdi. Hesapları bize manzara resmi gösterir gibi gösteriyordu. Ama manzara yoktu.
Zelda'nın içkiden başı ağrıyordu. Gece önceden Montmartre'e gitmiş, kavga etmişlerdi. Çünkü Scott içmek istememişti. Bana sık çalışmaya ve içki içmemeye karar verdiğini daha önce söylemişti. Ama Zelda ona sanki o bir oyun bozanmış gibi davranıyordu. Bir süre sonra Zelda bir şey anımsamış gibi oldu ve neşeyle güldü. O gün Zelda iyi günündeydi. Kumral saçları arabalarını Lyon'da bıraktıkları gün kötü bir şekilde ıslanmış ve mahvolmuştu. Yorgundu ve yüzü çok gergindi. Bana ve Hadley'e gösterdiği ilgi iş olsun cinsindendi. Aklı o sabah ayrıldığı partideydi hala. O ve Scott benimle Scott'ın Lyon yolculuğundan zevk aldığımız, mükemmel vakit geçirdiğimiz düşüncesindeydiler. Zelda kendi gitmediği için yazıklanıyordu. Siz orada eğlenirken ben burada iyi arkadaşlarımla zaman öldürürdüm, dedi Scott'a. Scott mükemmel ev sahipliği yapıyordu. Şarabın biraz zenginleştirdiği kötü bir öğle yemeği yedik. Küçük kızın sarı saçları, tombul yüzü, güzel bir yapısı ve sağlıklı bir görünüşü vardı. Ve tam bir Londra aksanıyla İngilizce konuşuyordu. Scott kızının İngiliz bir dadısı olduğunu, çünkü kendisinin kızının büyüdüğü zaman Lady Diana Manners gibi konuşmasını istediğini anlatmıştı. Zelda'nın şahin gibi gözleri, ince ağzı ve yumuşak davranışları vardı. Yüzüne bakarak kafasının masada olmadığını, bir gece partisine gitmek istediğini anlayabilirdiniz. Duygu ve düşünceleri göz ve dudak hareketlerinden okunuyordu. Scott neşeli bir ev sahibiydi. O şarap içerken Zelda ona bakıp gözleriyle gülümsüyordu. Ağzıyla da. Bu gülüşü tanımayı öğrendim. O Scott'ın yazamayacağını anlatıyordu. Zelda Scott'ın çalışmalarını kıskanıyordu. Scott bütün gece süren içkili partilere gitmemeye karar vermişti. Her gün düzenli olarak çalışacaktı. Çalışmaya başladığında Zelda kendisinin evde kapalı kaldığından yakınacak ve onu başka bir içkili partiye çağıracaktı. Bunun sonucunda kavga edeceklerdi. O zaman Scott içecek ve benimle birlikte uzun yürüyüşlere çıkacaktı. Bu kez çalışacağına inanacak ve gerçekten çalışacaktı. O zaman yine aynı olaylar meydana gelecekti. Scott Zelda'yı çok seviyor ve kıskanıyordu. Bana uzun yürüyüşlerimizde birkaç kez havacı pilotla olan aşkını anlattı. Ama Zelda onu gerçekte başka bir erkekle kıskandırmazdı. Bu bahar Montmartre'deki partilerde bir kadınla ona nispet yapıyordu. Scott sızmaktan veya Zelda'nın sızmasından korkuyordu. İçtikleri zaman bilinçsiz davranmaları en büyük savunmalarıydı. İçkiye alışık bir kişiyi pek etkilemeyen likör ve şampanya içtiklerinde çocuklar gibi uyuyorlardı. Sarhoş oldukları için değil, duyumlarını kaybettikleri için bilinçsiz davranıyorlardı. Bazen arkadaşları, bazen de taksi şoförleri onları yataklarına yatırıyorlardı. Sabah uyandıklarında dinç ve neşeli oluyorlardı. Çünkü vücutlarına zarar verecek düzeyde alkol almadan sızıyorlardı. Şimdi doğal savunmalarını yitirmişlerdi. Bu kez Zelda Scott'tan daha fazla içebilir, bulundukları arkadaş topluluklarında gittikleri yerlerde sızabilirdi. Scott ne bu yerleri, ne buradaki insanları, ne de içebileceğinden fazla içip kendini kaybetmeyi severdi. Böyle yerlerde bulunduklarında içmek zorunda kalıyor, sızıyor ve çalışmaya ara veriyordu. Sürekli olarak çalışmak için çırpınıyordu. Her gün çalışmayı deniyor ve başarısızlığa uğruyordu. Başarısızlığını bir yazar için çok iyi bir yer olan Paris'e yüklüyor ve Zelda ile onun güzel bir yaşam sürebilecekleri bir yerin olacağını düşünüyordu. Denize uzanan Esterel dağlarının, kumsalların, dalgalı mavi denizin, çam ağaçlarının bulunduğu Riviera'yı düşünüyordu. Orayı Zelda ile birlikte gittiği ilk haliyle anımsıyordu. Scott bana Riviera'yı, karım ve benim oraya nasıl gidebileceğimizi, pahalı olmayan bir yer nasıl bulabileceğimizi, ikimizin çok sıkı çalışıp, yüzüp, güneşlenebileceğimizi ve içki olarak yalnızca yemeklerden önce bir aperitif alacağımızı anlatıyordu. Zelda'nın orada mutlu olacağını söyledi. Yüzmeyi çok seviyordu ve iyi bir dalgıçtı. Scott iyi çalışmasını sağlayacak, onu disipline edecek, yaşamdan mutlu oluyordu. Zelda, o ve kızı bu yaz oraya gideceklerdi. Ona öykülerini hiçbir kalıba sokmaya çalışmadan, yaptığı gibi anlatarak, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak yazması gerektiğini anlatmaya çalışıyordum. İyi bir roman yazdım, dedim. Ve kötü yazma. roman satılmıyor, dedi. Öyküler yazmalıyım ve onlar satılabilir cinsten olmalı. Yazabileceğin en iyi öyküyü yaz ve uzatabildiğin kadar uzat. Yazacağım, dedi. Ama olaylar ilerliyordu. Tamamlanmış çalışmaları olduğu için şanslıydı. Zelda peşine düşen kişilere yüz vermediğini, onlarla ilgilenmediğini söyledi. Ama bu Scott'ı kıskançlığa etti ve Zelda'yı eğlendirdi. Zelda ile birlikte gitmek zorundaydı. Baharın sonlarına doğru ve yazın Scott çalışmak için çabaladı ama çok kısa bir süre çalışabildi. Onu gördüğüm zaman son derece neşeli olurdu ve güzel şakalar yapardı. İyi bir arkadaştı. Çok kötü zamanlarında onun sorunlarını dinler, yazmak için yaratıldığını, kendisi zorlarsa yazabileceğini, bunu ancak engelleyebileceğini bilmesini sağlamaya çalışırdım. O zaman elinden geldiğince komiklikler yapardı ve onun güvenlikte olduğunu düşünürdüm. Bütün bu sorunlar içinde iyi bir öykü yazdı. Rich Boy, zengin çocuk. Daha sonraları daha iyilerini yazabileceğinden emindim. Yaz boyunca İspanya'daydık. Bir romanın taslağına başladım ve Eylül'de Paris'te bitirdim. Zelda ve Scott Cap d'Antipes'teydiler ve sonbaharda Scott'ı gördüğümde çok değişmişti. Riviera üzerine düşler kurmuyor ve bütün gün akşama kadar içiyordu. Çalışan bir adamın gece veya gündüz içmesi bir sorun değildi ama o çok kabalaşmıştı. Adi davranıyordu. Bir keresinde kızıyla bıçkıhanenin kapısından içeri girerken İngiliz dadı izinliydi ve kıza o bakıyordu. Merdivenlerin başında kız ona tuvalete gitmesi gerekli olduğunu söyledi. Kızı soymaya başladı. Altımızdaki dairede oturan mal sahibi geldi ve biraz ileride merdivenlerin sağında tuvalet olduğunu söyledi. Evet, dikkat etmezsen senin kafanı onun içine sokacağım, dedi Scott. Sonbahar boyunca hep böyleydi. Ama sakin olduğu zaman bir roman üzerinde çalışmaya başladı. Onu sakin olduğu zamanlar çok nadir olarak görüyordum. Hep neşeli olur, şakalar yapardı. Bazen kendi hakkında, elbette sakin olduğu zamanlar. Ama içtiği zamanlar beni arıyordu. Zelda işine karıştığı zaman o da benimkine karışmaktan büyük zevk alıyordu. Bu yıllarca böyle sürüp gitti. Yıllarca da sürecekti. Ayık olduğu zamanlar en vefalı arkadaşım olurdu. 1925 sonbaharında The Sun Also Rises, Güneş de Doğar adlı romanımın taslağını ona göstermediğim için bana kızmıştı. Ona roman bitinceye kadar, düzeltmeler yapılıncaya kadar bir şey ifade etmediğini ve bunları tamamlamadan onları kimseye göstermek istemediğimi söyledim. İlk kar düştüğünde Avusturya'daki Vorarlberg'de Schruns'a gidiyorduk. El yazmasının ilk yarısını orada düzelttim ve sanırım Ocak'ta bitirdim. New York'a gidip Max Perkins'a gösterdim ve geri dönüp geri kalan işleri bitirdim. Scott kitabın ancak Nisan sonunda yeniden yazılmış ve düzeltilmiş halini gördü. Onun yardımını isteyecektim ama düzeltmeler tamamlanıncaya kadar isteyemezdim. Biz halen Vorarlberg'de kalırken ve ben düzeltmeleri bitirdiğimde Scott, Zelda ve çocuğu Pirenelerin aşağısında bulunan içmelere gitmek için Paris'ten ayrılmıştı. Zelda hastaydı. Çok şampanya içmesi sonucu oluşan kolit. Scott içmiyordu ve çalışmaya başlamıştı. Mayıs'ta Yon Les Pins'e gelmemizi istedi. Bizim için ucuz bir villa bulmuştu. İçmeyecekti. Her şey eski günlerdeki gibi olacaktı. Yüzecek, güneşlenecek, sağlığımıza kavuşacaktık. Zelda iyileşmişti. Araları çok iyiydi. Ve roman mükemmel şekilde ilerliyordu. The Great Gatsby'nin dram şekline koyularak sinemalara satılmasından aldığı parası vardı, derdi yoktu. Zelda çok iyiydi ve her şey disiplinli bir şekilde ilerliyordu. Mayıs'ta Madrid'e geldim ve Bayonne'den Johannes Prince'e trenin 3. mevkisinde yolculuk ettim. Çok açtım çünkü paramı aptalca harcamıştım ve en son Fransa-İspanya sınırında bulunan Herdaye'de yemek yemiştim. Villa çok güzeldi ve Scott'ın pek uzakta olmayan güzel bir evi vardı. Ve karımı bu güzel yazlık evde görmek beni mutlu etti. Her şey çok güzeldi. O gece kasinoda bizi karşılamak için yapılan bir parti vardı. MacLeish, Murphy, Fitzgerald ailelerinin ve bizim katıldığımız küçük bir parti. Hiç kimse şampanyadan daha ağır bir şey içmedi. Çok neşeli ve çalışmak için uygun bir yerdi. Yalnızlık dışında yazmak isteyen bir kişinin gereksinmesi olan her şey vardı. Zelda çok güzeldi. Güzel bir şekilde bronzlaşmıştı. Saçları çok güzel bir sarı tonundaydı. Çok candan davranıyordu. Şahin gözleri sakin ve berraktı. Bana eğilerek büyük gizini açıklayıp, "Ernest, Alyosa'nın İsa'dan büyük olduğunu düşündün mü? Her şey yolundaydı ve daha iyi olacaktı." O anda hiç kimse bunun hakkında düşünmüyordu. O yalnızca Zelda'nın benimle paylaştığı sırrıydı. Bir atmaca bir şeyi bir adamla paylaşıyordu. Ama atmacalar paylaşmazdı. Scott onun deli olduğunu öğreninceye kadar güzel denilebilecek başka bir şey yazmadı. Denge sorunu. Çok sonraları Zelda ilk sinir krizini geçirdiğinde Scott beni St. Peres ve Jacob caddelerinin kesiştiği köşedeki Mikaut restoranda öğle yemeğini çağırmıştı. Bana onun için dünyada hiçbir şeyden önemli olmayan ve doğru yanıt vermem gereken, sorması gerekli önemli bir şey olduğunu söyledi. Elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyledim. Söylediklerim onu sinirlendirdi. Söylediğim an değil, sonradan. Yemekte şarap içti ama bu onu etkilemedi. Ve yemekten önce aperitif olarak bir şey içmedi. İşimiz ve insanlar hakkında konuştuk. Son olarak gördüğüm kişilerin durumlarının nasıl olduğunu sordu. İyi bir şeyler yazdığı ve çeşitli nedenlerden dolayı onunla ilgili sorunları olduğunu biliyordum. Ama konuşmak istediği bu değildi. Doğru yanıtlamam gereken şeyi söylemesini bekledim. O ise bir iş yemeğindeymişiz gibi yemeğin sonuna kadar bir şey söylemedi. Sonunda kiraz turtası yiyip son şişe şarabı içerken, "Zelda'dan başka kimseyle yatmadığımı biliyor musun?" dedi. "Hayır, bilmiyorum. Söylediğimi sandım." "Hayır, birçok şey söyledin ama bundan söz etmedin." "Sana sormak zorunda olduğum şey bu. Peki devam et." Zelda kurduğum yaşam düzeniyle hiçbir kadını mutlu edemeyeceğimi, kızdığı şeyin bu olduğunu söyledi. O bunları söylediğinde kendimi çok kötü hissettim. Gerçeği bilmeliyim. "Kesinlikle iyisin. Mükemmelsin. Seninle ilgili yanlış olan hiçbir şey yok. Kendine yukarıdan bak. Loro'ya git. Heykellerdeki insanlara bak. Sonra eve gidip kendine profilden bak. Onlar heykel. Yanlış olabilirler. Onlar çok güzel. İnsanların çoğu onlar için para ödüyor. Ama onu niye söyledi? İşinden uzaklaştırmak için. Dünyada bir insanı işinden uzaklaştırmak için kullanılan en eski yol. Scott, benden gerçeği söylememi istedin. Sana pek çok şey söyleyebilirim ama bu doğru. Ve sana gerekenlerin hepsi. Bir doktora görünmelisin. İstemiyorum. Bana gerçeği söylemeni istiyorum. Bana güveniyor musun?" "Bilmiyorum," dedi. "Laura'ya git," dedim. "Hemen şuracıkta, nehrin karşısında." Laura'ya gittik. Heykellere baktı ama halen kendinden kuşku duyuyordu. "Olağan bir soru değil," dedim. "Kendi şekilleniyor. Ona yastık kullanmasını ve bilmesinde yarar olabilecek birkaç şeyin kullanılışını anlattım." "Bir kız vardı," dedi. "Bana çok güzel görünen. Ama Zelda'nın söylediklerinden sonra..." "Zelda'nın söylediklerini unut," dedim. "O bir çılgın. Seninle ilgili yanlış olan hiçbir şey yok. Yalnızca güven. Zelda seni mahvetmek istiyor." "Zelda ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsun." "Peki," dedim. "Öyle olsun. Ama sen bana bir şey sordun ve ben sana dürüst bir yanıt vermeye çalıştım." Ama hala kararsızdı. "Gidip bazı resimlere bakabilir miyiz?" diye sordum. "Burada Mona Lisa'dan başka bir şey gördün mü?" "Resimlere bakabilecek durumda değilim," dedi. "Bazı kişilere Riz Barı'nda buluşmak için söz vermiştim." İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden az bir süre sonra Ritz Barı'nda şimdi bar şefi olan ve Scott Paris'teyken garson olarak çalışan George bana sordu. "Herkesin bana hakkında bir şey sordukları Monseigneur Fitzgerald kim?" "Onu tanımıyor musun?" "Hayır." "O zaman gelen bütün insanları anımsıyorum. Ama şimdi herkes yalnızca onun hakkında bir şeyler soruyor." "Onlara ne söylüyorsun?" "Duymak istedikleri ilginç şeyleri. Onları hoşnut eden şeyleri." "Ama söyler misiniz, o kim?" "Bir süre Paris'te yaşamış Amerikalı bir yazar." "Ama niye onu anımsamıyorum? İyi bir yazar mıydı?" "Çok iyi iki kitap yazdı. ve onun yapıtlarını tanıyanların çok iyi olacağını söyledikleri üçüncü kitabını tamamlayamadı. Aynı zamanda güzel, kısa öyküler de yazdı. Bara sık gelir miydi?
Sanırım.
Ama siz 20'lerden önce bara gelmezdiniz. Yoksuldunuz ve başka bir bölgede yaşıyordunuz. Param olduğu zaman Krilon'a gelirdim.
Biliyorum, ilk karşılaşmamızı anımsıyorum.
Ben de. Çok tuhaf, onunla ilgili hiç anım yok, dedi George. O insanların tümü öldü.
Bana Monsieur Fitzgerald hakkında bir şeyler anlatır mısınız?
Peki. Siz ve Baron von Blixen'in bir gece gelişinizi anımsıyorum.
Hangi yıldı?
Gülümsedi. O da öldü.
Evet, ama biri onu unutmadı.
Ne demek istediğimi anladınız mı?
İlk karısı çok güzel yazardı, dedim. Belki de Afrika ile ilgili benim okuduğum en iyi kitabı yazmıştı.
Sir Samuel Baker'ın The Nile Tributaries of Abyssinia, Nil Beylikleri üzerine, kitabı dışında belleğine işle.
Peki, dedi George.
Baron sizin unutmadığınız bir insan ve kitabın adı Afrika'nın dışında, dedim.
Bili ki ilk karısının yapıtlarından gurur duyar. Ama birbirimizi bu kitap yazılmadan önce tanıyorduk.
Ama onların sordukları Monsieur Fitzgerald.
Frank'ın zamanındaydı.
Evet, ama o zaman ben garsondum. Garson ne demek olduğunu bilirsiniz.
Paris'in ilk zamanları hakkında yazacağım kitapta ondan söz edeceğim.
Kendime söz verdim. O kitabı yazacağım.
İyi, dedi George. Onu ilk tanıştığımız zamanki haliyle yazacağım.
İyi, dedi George.
O zaman buraya gelirse onu anımsarım. Her şeyden sonra bir insanları unutmaz.
Turistler,
doğal olarak. Ama buraya sık geldiğini söylediniz.
Onun için çok şey ifade ederdi.
Onu anımsadığınız gibi yazın. O gelirse onu anımsayacağım.
Göreceğiz, dedim.
Paris'in asla sonu yoktur. Çocuğumuz doğduğunda hava soğuktu ve bizi Paris dışına çıkmaya zorluyordu. Bu havaya alıştığınızda sorun kalmazdı. Bir kahveye yazı yazmaya gidebilir, garsonlar orayı süpürüp temizlerken bütün sabah çalışabilirdim. Karım yeterince kalın giyindikten sonra piyano çalmayı öğrendiği soğuk yere gidebilir ve çocuğa bakabilirdi. Hiç canı sıkılmayan, ağlamayan, çevresindeki olayları dikkatle izleyen bir bebek dahi olsa, bir bebeği kahveye götürmek doğru değildi. O zamanlar çocuk bakıcısı yoktu ve Bambi, sevimli kedisi Fepus ile kafesli yatağında mutlulukla kalırdı. Bir çocuğu bir kediyle yalnız bırakmanın çok tehlikeli olduğunu söyleyenler vardı. En bilgisiz olanlar kedinin nefes almasını önleyip çocuğu öldüreceğini söylerlerdi. Diğer bir kısmı kedinin çocuğun üzerine yatarak ağırlığıyla onu öldüreceğini söylerlerdi. Fepus uzun kafesli yatakta Bambi'nin yanında yatar, büyük sarı gözleriyle kapıyı seyreder. Biz ve Mary, hizmetçi dışarı çıkmak zorunda olduğumuzda kimsenin ona yaklaşmasına izin vermezdi. Çocuk bakıcısına gerek yoktu. Fepus bu işi yapıyordu. Ama yoksul olduğumuz zaman, ki biz yoksulduk, Kanada'dan döndüğümüzde bütün yayıncılara başvurmuş ve bir tek kitap satamamıştım. Bir çocuk için kışı Paris'te geçirmek zordu. Bambi güçlü bir çocuktu. 3 ay süren Kuzey Atlantik gezisinde hiç ağlamamış, ağır bir havada yatırdığımız ranzada mutlulukla gülümsemişti. Ama Paris onun için çok soğuktu. Avusturya'da bulunan Schruns'a gittik. İsviçre'ye geçtiğiniz zaman Feldkirch'teki Avusturya sınırına varılırdı. Tren Liechtenstein'i geçip alabalıkların cirit attığı nehir kollarının aktığı Schruns ormanlarının bulunduğu Bludenz'de dururdu. Orası güneşli bir yerdi. Orada bıçkıhaneler, hanlar, iyi oteller bulunurdu. Kaldığımız yere Toba deniyordu. Toba'daki odalar büyük sobaları, büyük yatakları, yorgan ve battaniyeleriyle geniş ve konforluydu. Yemekler basit ve lezzetliydi. Yemek salonu, bar iyi ısıtılırdı ve sevimli bir havası vardı. Vadi çok geniş ve güneşliydi. Üçümüz için pansiyon ücreti günde 2 dolar civarında tutuyordu. Almanya'da olduğu gibi enflasyon ve yoksulluk yoktu. Şilinin değeri yükselip alçalıyordu ama uzun süre düşük değerde kalıyordu. Schruns'tan teleferik ve dağlara uzanan tren hattı yoktu. Ama yük taşınması ve
sığırların geçmesinden dolayı oluşmuş patikalar vardı. Bunlar değişik vadilere ve yüksek dağlara uzanıyorlardı. Kayaklarınızı sırtlayıp karın derin olduğu yüksek yerlere yaya olarak giderdiniz. Dağların tepelerinde uyumak için kullanabileceğiniz ve yaktığınız odunlar karşılığı para ödediğiniz büyük alp kulübeleri vardı. Bazılarında kendi odununuzu getirmek zorundaydınız ve dağlarda büyük bir tura çıkmışsanız size odun temin eden ve taşıyan bir adam tutardınız. Bu kulübelerin en ünlüleri Lindaver Hütte, The Madlener House ve Weiss Badener Hütte'ydi. Tabanın gerisinde meyve bahçeleri ve tarlalar arasında uzayan kullanışlı bir bayır vardı. Taakkungs'un içki içilen yerin duvarlarında muhteşem keçi boynuzu koleksiyonlarının bulunduğu, güzel bir hanın bulunduğu yerin gerisinde vadinin bir ucundan diğerine uzanan başka bir bayır vardı. Orası vadinin köşesinde bulunan Taakkungs'un kereste depolarının gerisindeydi. Oradan dağları geçerek kayıp Siluretal'dan Kloster'e ulaşırdınız. Shrunz onu büyük kızağı için de güneşe çıkaran esmer bir kız bakıcıya sahip olan Bambi için sağlıklı bir yerdi. Ben ve Hadley öğrenilecek yeni bir bölgeye sahiptik. Yörenin insanları çok sevecendiler. Kayakçıların öncüsü olan bir zamanlar büyük alp kayakçısı Hannes Schneider'ın çifti olan Herr Wattner-Nent kayak kursu açmıştı ve biz oraya üye olmuştuk. Lent'in sistemi talebeye bayırlar aşıp yüksek dağlara en çabuk ulaşma yöntemini öğretiyordu. Ben ve Hadley ilk kez İsviçre'de denediğimizden daha sonra Cortina d'Ampezzo ve Dolomites'te kaydığımızdan beri kayak yapmayı seviyorduk. Dolomites'te Bambi'nin doğumu yaklaşıyordu ve Milan'daki doktor karımın düşmeyeceğine söz verirsem kayak yapmasına izin vereceğini söyledi. Bunun için çok iyi bir savaş vermek ve dikkatli olmak gerekiyordu. Ama karım çok güzel ve güçlü bacaklarıyla kayakları çok iyi idare ediyordu. Düşmedi. Biz karın bütün durumlarını biliyorduk ve herkes derin karda nasıl kayılması gerektiğini bilirdi. Biz Vorarlberg ve Shrunz'u sevdik. Oraya şükran zamanı gidecek ve Paskalya yortusuna kadar kalacaktık. Shrunz kar dışında kayakla ilgili bir yer olmasa da yeterince yüksek olmasa da kayanlar vardı. Ama tırmanmak çok eğlenceliydi. Ve o günlerde onu kimse akıl etmiyordu. Tırmanmak çok kolaydı. Tırmanabileceğiniz bir hızla yavaş yavaş tırmanırdınız. Kalbiniz daha iyi çalışırdı. Ve sırt çantanızın ağırlığıyla övünürdünüz. Madlener House'a tırmanılan bölge sarp ve çok çetindi. Ama ikinci kez tırmandığınızda daha kolay gelirdi. Ve sonunda ilk tırmandığınız ağırlığın iki katıyla çok rahat tırmanırdınız. Her zaman açtık ve her öğün büyük bir olaydı. Beyaz ve siyah bira içerdik. Yeni veya bir yıllık şarap içerdik. Beyaz şarap çok iyiydi. Diğer içkilere örnek olarak vadide yapılan vişne rakısı ve dağlardaki yıkanan otlardan yapılan sert içki Enzron bulunurdu. Bazen akşam yemeğinde tavşan veya geyik olurdu. Beyaz şaraptan pahalı olsa da onlarla kırmızı şarap içerdik. En iyisinin bir litresi 20 sent tutardı. Adi kırmızı şarap daha ucuzdu ve onları fıçılara doldurup Madlener House'a götürdük. Sylvia Beach'in kış için bize verdiği pek çok kitabımız vardı. Otelin yaz bahçesindeki yolda köylülerle top oynayabiliyorduk. Haftada bir veya iki kere yemek odasının pencereleri ve kapısı sıkıca kapatılıp poker oynanırdı. Kumar Avusturya'da yasaktı. Ben otelin bekçisi Hernes, kayak okulu sahibi Lent, kasabanın bir bankeri, savcı ve Gendarmerinin kaptanıyla kağıt oynardım. Sert bir oyundu. Ve kayak okulu iyi para getirmediği için çılgınca oynayan Lent dışında hepsi iyi oyuncuydu. Gendarmerinin kaptanı bir gürültü duyduğunda elini kulağına götürerek dinler ve hepimiz bir süre için sessiz dururduk. Soğuk sabahlarda gün doğar doğmaz hizmetçi gelir, pencereyi kapatır ve büyük porselen sobayı yakardı. O zaman oda ısınırdı. Sabah kahvaltısında taze ekmek, meyve turtaları, kahve, taze yumurta, isterseniz salam bulunurdu. Yatağın yanında uyuyan ve kayak yolculuklarını seven Schnauz adlı bir köpek vardı. Aynı zamanda Bambi'nin arkadaşıydı. Bambi ve dadısıyla birlikte kızağın arkasında gezileri çıkardı. Şurunuz çalışmak için iyi bir yerdi. Biliyorum çünkü 1925-26 yıllarında kitabım The Sun Also Rises üzerinde orada çalışmıştım. Orada yazdığım öyküleri anımsamıyorum. Kayaklarımız ve sopaları sırtımızda ışıkları seyrederek yürüdüğümüzde gıcırdayan, köye giden yol üzerindeki karları anımsıyorum. Sonunda binaları görürdük. Van Stube'de pençeli bot ve dal giysileri giyen yerliler vardı. Hava dumanlıydı ve tahta döşeme pençelerden çizilmişti. Avusturya'nın Alplerinde hizmet eden gençlerin çoğu şakacıydı ve bunlardan biri de bıçkıhanede çalışan Hans'tı. İyi arkadaştık. Çünkü ikimiz de İtalya'daki dağlarda aynı bölgelerde bulunmuştuk. İçer ve bütün dağ şarkılarını söylerdik. Meyve bahçelerini, tarlaları, büyük sobalı çiftlik evlerini ve kardaki odun yığınlarını anımsıyorum. Kadınlar yapayı eğirir, siyah yün ipliği haline getirirlerdi. Siyah yün ipliği siyah koyunların yapağısından yapılırdı. Hadley'in ondan ördüğü kazak hırkalar kadar da su çekmezdi. Bir Noel Hans Schess tarafından yazılmış ve okul müdürü tarafından yönetilen bir oyun vardı. İyi bir oyundu. Onun hakkında eyalet gazetesi için bir eleştiri yazdım. Başka bir yıl tıraşlı ve yaralı bir yüzle gelen Alman deniz subayı Jutland Savaşı hakkında bir konferans verdi. Slide'la her iki ordunun donanmalarının hareketleri gösterildi. Deniz subayı işaret değneği olarak bir bilardo sopası kullandı ve Jellicoe'ların korkaklıklarını belirtti. Bazen o kadar sinirlendi ki sesi boğuldu. Okul müdürü bilardo sopasıyla ekranı deleceğinden korkuyordu. Daha sonra deniz subayı sakinleşmiş ve herkes rahatlamıştı. Yalnızca savcı ve banker onunla içtiler ve ayrı masada oturdular. Renenya'ya ilayetinden olan Lent konferansı izlemedi. Viyana'dan kayak yapmak için gelmiş ama yüksek dağlara gitmek istemeyen bir çift vardı. Ve heyelan sonucu öldüklerini duyduğumda Zurs'a gidiyorlardı. Adam konferansçının Almanya'yı mahveden domuzlardan olduğunu ve bunu 12 yıl içinde yeniden yapacaklarını söyledi. Onunla birlikte olan kadın Fransızca konuşmamasını, buranın küçük bir yer olup çok az kişinin Fransızca bildiğini söyledi. Çığdan pek çok kimsenin öldüğü yıldı. İlk büyük kayıp bizim vadideki dağlarda, Alplerdeki Lehte verildi. Bir grup Alman, Lent'le birlikte yılbaşı tatilinde kaymak istemişlerdi. O yıl kar geç yağmıştı ve ilk kar yağdığında tepe ve dağ yamaçları sıcaktı. Kar derin ve sertti. Toprağa iyice oturmamıştı. Kaymak tehlikeli olabilirdi. Lent ileri gitmemeleri için uyardı. Ama bu onların tatil zamanıydı ve cahildiler. Çığdan korkuları yoktu. Onlar Leh'e gittiler ve Lent onları götürmeyi kabul etti. Bir adam Lent'i korkak olarak adlandırdı. Kendi başlarına kayacaklardı. Öyle söylediler. Sonunda onları bulabildiği en güvenli yere götürdü. Kendi başına kayma bölgesine geçti ve diğerleri de onu izledi. Bütün yamaç gürültüyle aşağı indi. Bir dalga gibi üzerlerinde yükseldi. 13'ü çığ altından çıkarıldı ve onların 9'u öldü. Alp Kayak Okulu bundan önce başarısızlığa uğramamıştı ve bu olaydan sonra üye olarak yalnızca biz kaldık. Bizim çığ ve çeşitleri hakkında bilgimiz iyiydi. Nasıl korunulacağını, birisine yakalanırsa nasıl hareket edileceğini biliyorduk. O yıl yazdığım kitapların çoğu çığ zamanında yazılmıştı. O çığlık kışta anımsadığım en kötü şey çığdan çıkarılan bir adamdı. O çömelmiş ve kollarıyla başının önünde nefes almasını sağlayacak bir kutu oluşturmuştu. Çok büyük bir çığdı. Çığda kalanları çıkarmak uzun zaman almıştı ve bu en son çıkarılandı. Ölüleri çok olmamıştı. Boynu öylesine soyulmuştu ki kasları kemikleri görünüyordu. Karın basıncında başını sağa sola çevirmişti. Bu çığda kayan yeni kara, eski katılaşmış kar da karışmıştı. Biz adamın başını çevirme hareketini kasıtlı olarak mı yoksa bilinçsiz olarak mı yaptığına karar veremedik. Shrunst'ta otururken uyuduğumuz ve Madlener House'a çıkmadan konakladığımız hana vadiden uzun yolculuklar yapmaya alışmıştık. Çok güzel eski bir handı. Duvarları yılların yorgunluğuyla ipek pencereleri açık, parlak yıldızları görerek birbirimize sarılarak kuş tüyü yorganın altında uyurduk. 3. kaset, 1. yüzün sonu.